Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinize Üsve-i Hasene en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselam programından hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam ve selameti sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu program Üsve-i Hasene en güzel örnek demek. Ahzab suresi 21. ayette geçtiği üzere Yüce Rabbimiz Allah'a, ahirete iman edenlere, Allah'ı çok çok zikredenlere, ahiret kaygısı, endişesi, ebedi hayat endişesi taşıyan mümin kullara sevgili peygamberimizi uyulacak en güzel örnek olarak gösteriyor. Onu bizim karşımıza model şahsiyet olarak koruyor. Onu tanımamızı, onu sevmemizi, ona itaat etmemizi istiyor. Biz de o ayet-i kerime çerçevesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün kulluğunu, hal ve hareketlerini, sözlerini, davranışlarını, ahlakını, gecesini, gündüzünü, cihadını, aile hayatını ve her türlü kulluk hareketlerini, hal ve hareketlerini adım adım takip ederek, onları işleyerek, inceleyerek, anlatarak, dinleyerek Efendimiz'i daha yüzümüzün önünde teberrüz ettirmek, tebellür ettirmek ve onsuz bu hayatın, bu kulun olmayacağını kabul etmek, kabul ettirmek, inanmak, inandırmak çerçevesinde bir program yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yine programın başında bizi, gönüllerimizi Efendimiz'e bağlayacak, Efendimiz'le alakalı duygularımızı harekete geçirecek bazı mısralar, dörtlükler arz etmek istiyorum. Mehmet Aslan Bey'in Nur İçinde Nur isimli naatinden, şiirinden bir bölüm aktarmak istiyorum. Diyor ki Mehmet Aslan, sıyrıl mahi taban gibi bu zulmetin içinden, halas eyle ümmetini musibetin içinden, kurtar beşer evladını kesafetin içinden, nizam sende, düzen sende, sen dirilik kaynağı, başımızın tacı olsun ayağının toprağı. Mucize tek indirildi, Kur'an senin adına, özü güzel, ismi güzel, kurban senin adına. Gönül ister feda olsun her an senin adına, ellerinin taraveti sinmiş güle gülzara, kıyas edip vasfetmeye ıtrın hara, söz hara. Her buyruğun din çırağı, her kelamın vecize, kadır kıymet ayarında her vecizen mucize. Bir ilahi nur çilenip her nefese, her cüz'e, hayatın baştan başa sırrullah'tır ya Resul. Gelen sensen, kalan sensen, gayrı laftır ya Resul. Ey de büyük sultansın ki düşmanın var hele de, havf etmezsin sana karşı bin bin yağı gele de, yiğit başı kavgadadır iman ehli belada, şerle hayır vuruşmada gece gündüz didişer, ne dünyamız bir usandı bu kavgadan ne beşer. Tabi bu nat daha uzun devam ediyor ama bu dörtlükler de bize Efendimiz Aleyhisselam'ın en azından başımızın tacı, onun ayağının toprağının başımızın tacı olması bütün nizamın, düzenin hep Efendimiz'de olması ve beşeri ümmetini musibetlerden, kesafetlerden kurtaracak nurun, ışığın Efendimiz'de olması gibi çok güzel ifadeler kullanmış oluyor bu dörtlüklerinde Mehmet Arslan. Muhterem dinleyenlerimiz, biz Efendimiz Aleyhisselam'ın kullukta Üsve-i Hasene örnek hayatı konusunu işliyoruz ve namaz üzerinde duruyoruz. Efendimizin namazı, namaza verdiği ehemmiyet, namazdaki huşusu, namaza gösterdiği dikkat, yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında namaz ibadetinin ne kadar mühim bir yer tuttuğunu örnekleriyle aktarmaya çalışıyoruz. Bugün tabii ki yine namaz konusunu devam ettirmek niyetindeyiz ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın namazla ilgili, namazın mükafatıyla ilgili, yani namaz bize ne kazandırır, neleri kazandırır, namazsız niçin din olmaz, bununla ilgili olarak hem Resul Efendimiz'in örnek davranışlarını, hem güzel sözlerini, hem de o ışığın yansıması niteliğindeki diğer alimlerimizin, hak dostların hayatından namaza verilen ehemmiyetten ve onun mükafatından örnekler arz etmeye gayret göstereceğiz. Şimdi tabii ki Efendimiz Aleyhisselam namaza çok değer veriyor ve onun çok hayırlı bir amel olduğunu belirtiyor. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam: İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz takdir edip kavrayamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Bu şekilde namazın mümin için ne kadar kıymetli olduğunu beyan etmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine Hazreti Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı gece 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak 5'e indirildi. Daha sonra da Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle hitap edildi: Ey Muhammed, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, artık nezdimde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. 5 vakit namaz Rabbinin bir lütfu olarak 10 misliyle kabul edilerek senin için 50 vakit sayılacaktır. Tabii ki muhterem dinleyenlerimiz, bu hadis-i şerif Müslim İman 259'da o yine rakamlarda bu hadiste bu konudan bahsediliyor. Efendimizin miracından bahsediliyor. Burada işin biz mahiyetini illa kavrama, anlama durumunda değiliz. Bir kısım insanlar, yani Efendimizin sözlerine, hadis-i şerife karşı art niyet taşıyan bir kısım insanlar böyle Miraç'la alakalı rivayetleri, özellikle de bunun içerisinde namazın 50 vakitten 5 vakte indirilmesi kıssasını, anlatılan bu olayları reddetme yoluna gidiyorlar. Ya böyle şey mi olur? Sanki bir kul Allah ile pazarlık mı yapar? Yok 50 olmadı, 40 olsun, 40 olmadı, 30 olsun gibi olur mu gibi akıl yürüterek bunu çözmeye çalışıyorlar. Halbuki şunu hemen ifade edelim ki bu bir dindir. Dinin getirdiği bütün emirlerin, verdiği hükümlerin, ahkamın şüphesiz hepsi akla uygundur ama aklın onu kavrama şartı yoktur. Yani aklın kavrayamadığı din hakikatlerde vardır. Hatta din hakikatlerin pek çoğu aklın mahiyetini kavrayamadığı şeylerdir. Zaten eğer akıl bunları kendiliğinden kavrayabileceği, idrak edebileceği hususlar olsaydı vahye gerek kalmazdı, dine gerek kalmazdı. İnsan kendi aklıyla nasıl ki dünya işlerini bir şekilde hallediyor, fabrikalar kuruyor, yollar açıyor, işte efendim dünya işlerini yürütmeye çalışıyor, aklını kullanarak bir hayat yaşamaya gayret gösteriyor. Bu tür dini konularda yine aklıyla çözerek bir çıkış yolu bulmaya çalışabilirdi. Ama akıl buna yeterli olmadığından dolayı Yüce Rabbimiz bu akıl nimetine yol göstermek üzere peygamberler, irşad edici peygamberler ve o peygamberlere yol göstermek üzere katından vahiy gönderiyor, onlarla konuşuyor. Dolayısıyla özellikle ibadetle ilgili hususlar, haram ve helal ile ilgili hususlar, ahlakla ilgili hususlar, ahiretle ilgili hususlar, bunlar dinin önemli üzerine durduğu ve aklın da bunların mahiyetini kavraması mümkün olmadığı gaybe ait meselelerdir. Derinlikli konulardır. Dolayısıyla burada eğer bir Miraç'ta 50 vakit 5 indirilmesi bahsediliyorsa, Efendimiz haber veriyorsa, orada demek ki bir alemde bazı olaylar oluyor. Bazı efendim görüşmeler yapılıyor. Biz bunun mahiyetini tam bilemiyoruz. Allah'ı da tam tanımıyoruz. Peygamber Efendimiz'in oyununu tam çözme imkanımız yok. Biz ne yapıyoruz? Muhbir-i sadık olan sevgili Peygamberimizin verdiği o bilgilere ve bize sahih yolla gelen o bilgilere güveniyor ve iman ediyoruz ve o şekilde de Rabbimize teslim niyet gösteriyoruz. Burada Yüce Rabbimiz 50 vakit namaz hakikaten, yani tabi emretseydi yapardık tabi. Yani bir kulun Allah'ın emrini yapmaktan başka bir görevi yok. 50 değil 500 vakit de emretse kul yapacaktır. Çünkü kuldur o. Ama yani şu 5 vakit namaza baktığımız zaman onları cemaatle kılmamızın ve hakkını vererek kılmamızın zorluğunu dikkate aldığımız zaman bunun 50 vakit olduğunu düşündüğümüzde gerçekten burada yapılır ama çok ağır bir mesuliyet getirdiğini görebileceğiz. Bakınız Rabbimizin lütfuna, keremine ki 5 vakite indiriyor bunu ve her vakte 10 vaktin sevabını vermek suretiyle onu 50 vakit ayarında, sevabında bir ibadet olarak bizlere lütfediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu lütfu, bu ihsanını biz büyük bir kolaylaştırma, bir lütuf olarak algılamalıyız ve buna daha çok önem vermeliyiz. Bu sebeple kılınacak her bir rekatın insan için çok büyük bir kıymeti olduğunu anlıyoruz ve bu hususta Efendimiz Aleyhisselam bir hadiseyi Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Diyor ki Ebu Hureyre, Resulullah'ın sağlığında Kudaa kabilesinin beli boyuna mensup iki zat birlikte İslam'a girmişlerdi. Yani bu da kılınan namazların, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ne kadar kula cevap kazandırdığı, kulun derecesini artırdığı ile ilgili çok önemli bir rivayet bu kardeşlerim. Kudaa kabilesinin beli boyuna mensup iki zat birlikte İslam'a giriyorlar. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre. Bilahare bunlardan birisi şehit düşüyor. Diğeri de bir sene daha yaşayıp öyle vefat ediyor. Talha bin Ubeydullah sahabeden, rüyamda bir sene sonra vefat edenin şehit düşenden daha önce cennete girdiğini gördüm ve hayret ettim diye anlatıyor. Sabah olunca Talha'nın bu rüyası Efendimiz Aleyhisselam'a anlatılıyor. Rüyayı dinleyen Allah Resulü başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerin mükafatını gösteren şu cevabı veriyor. Buyuruyor ki, o kişi diyor, yani bir yıl sonra vefat eden kardeş, şehit olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu tutmadı mı? Bir senede 6000 şu kadar rekat namaz kılmadı mı? O halde ikisi arasında bu kadar fark tabii ki olacaktır. Şimdi tabii ki her emrin, her Allah'ın emrinin ve işlerin bir değeri, bir önemi var. Bu rivayet şehitliğin önemini azaltan veya onun önemsiz bir şey olduğunu söyleyen bir mana, bir bilgi ifade etmiyor. Şehitlik de önemli. Onun da derecesi var. Onun da Efendimizin ve Rabbimizin haber verdiği çerçevede değeri neyse o şekildedir. Fakat burada yapılan hayatta kalmanın, yaşamanın ve yaşadığımız süre içerisinde kulluğa devam etmenin, dikkatli bir kulluk hayatının, bu kulluğumuzu yaparken kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin hepsinin bize artı ilave değerler kazandırdığı, sıfatlar kazandırdığını bize haber vermiş oluyor. Yani şehitliğin değerini düşürmeden diğer ibadetlere devam etmenin önemine dikkat çekmiş oluyor bu rivayet. Dolayısıyla hani bir söz vardır. Bir insanın binlerce yıl toprak altında çürüyüp de toprak altında kalmasından bir dakika hayatta kalıp orada bir zikir sözü söylemesi, Allah demesi, La İlahe İllallah demesi ve hak katına makbul olacak bir kulluk içinde bulunması onun için daha faydalıdır. Çünkü artık toprak altında amel defteri kapanıyor ve kıyameti bekleme süreci başlamış oluyor. Ama ibadet yaptıkça o amel defterleri yazılıyor ve ona göre Yüce Rabbimiz yine o ibadetlere bir mükafat, bir karşılık takdir buyuruyor. Bu açıdan o vakitlerimizi ibadetle, özellikle namazla Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı ibadet ve kulluklarla, amel-i salihlerle değerlendirmek onun önemine dikkat çekiyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki kıymetli kardeşlerimiz, bu namazın mükafatı söz konusu olunca özellikle şu ayet-i kerimeyi hatırlamak gerekiyor. Namazın maddi ve manevi olarak ne kadar kula fayda sağladığı, kulu ne denli tehlikelerden uzaklaştırdığı, her türlü çirkinliklerden, fuhşiyattan, münkerden, yanlış şeylerden kulu çekip aldığı, Allah'a yönlendirdiği ve Allah'a yakınlaşmasına sebep olduğu ayette ifade ediliyor. Bu ayet-i kerime Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi. Orada Estağfirullah. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. Ey peygamber, ey mümin, Rabbinden sana vahyedilen, gönderilen bu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tilavet et, oku ve akimis salah ve namazı da dosdoğru kıl. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü hakkıyla ifa edilen, eda edilen, hakkıyla kılınan namaz kişiyi el fahşa, özellikle cinsi diyebileceğimiz, şehevi diyebileceğimiz, yüz kızartıcı, insanın değerini sıfırlayıcı günahlardan, yüz kızartıcı çirkin günahlardan, vel münker ve dinin kötü gördüğü, mekruh gördüğü her türlü haram ve günahlardan alıkoyar, engeller. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri şüphesiz çok büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Cenab-ı Hak da bütün yaptıklarınızı en iyi bir şekilde bilmektedir. Şimdi demek ki insanın, namazın insana hiçbir faydası olmasa, ki sadece bu değildir, onu her türlü menhiyattan, fuhşiyattan, münkerattan, kötü günahlardan, kötülüklerden koruyucu bir kalkan, bir özellik arz etmesi ne kadar onun önemli, mükafatı büyük bir ibadet olduğunu bize göstermektedir. Nitekim bu ayetin de bir örneklendirmesi mahiyetinde kılınan namazın böyle günahları silici, temizleyici bir özellik arz ettiği açısından, ki Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor: 5 vakit namaz diyor, bu arada geçen zamanlarda işlenen küçük günahlara kefarettir. Yani sabah namazını kıldık, sonra öğle namazını kıldık. Sabah namazından öğle namazına kadar bizden sadır olan, dilimizden, gözümüzden, sağımızdan, solumuzdan, elimizde olarak ve olmayarak, farkında olarak olmayarak sadır olan günahlar olabiliyor. Yani kul bunlardan tamamen uzak kalması bazen güç olabiliyor. Dolayısıyla o 5 vakit namaz mükefferattır. Yani kıldığımız öğle namazı, aldığımız abdestle beraber sabahtan öğleye kadar ki farkında olup ve olmadan işlediğimiz küçük günahları hepsini temizliyor. İkindi, işte öğleden ikindiye kadar, akşam böyle, yatsı böyle. Sonra cuma namazları da haftalık olarak mükefferattır. Yani kıldığımız bir cuma namazı bir önceki cuma namazından o ana kadarki bir haftalık işlediğimiz küçük günahlara Hepsini efendim temizleyicidir. Mükefferattır, temizleyicidir. Allah onların efendim adeta bir temizleyici madde gibi, unsur gibi onları temizler, günahların affına vesile olur. Sonra bayram namazları da böyledir. Onlar da bir yıllık küçük günahlara kefarettir diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Namazın insanı kötülüklerden, günahlardan alıkoyucu özelliği olduğu gibi aynı zamanda işlemiş olduğu günahların da temizlenmesine de vesile oluyor. Dolayısıyla bu namazın ne kadar değerli, mükafatı büyük bir ibadet olduğunu göstermiş oluyor. Nitekim şu yaşanmış hadise tabii ki bizi de yakından ilgilendiriyor. Namazın günahları affedici olması özelliğine dikkat çekmesi açısından önemli. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte mescitte namaz vaktini beklerken bir kimse kalktı ve "Ya Resulallah, ben bir günah işledim." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz ona cevap vermedi. Namaz bittikten sonra geçtiler, namazı kıldırdılar. Oradaki cemaat de namazı kıldı. Efendimiz arkasında. Namaz bittikten sonra aynı kişi kalkarak önceki sözünü tekrarladı. Dedi ki "Ya Resulallah, ben buraya gelmeden bir günah işledim. Benden bir günah sadır oldu. Ben günahkarım." Bu günahını da o gelen kişi Efendimiz'e itiraf ediyor, söylüyor. Efendimiz namazı kılmadan önce ses çıkarmıyor. Ama namaz kıldıktan sonra kişiyi tekrar o günah işlediğini, günahkar olduğunu söyleyince Resul Efendimiz Aleyhisselam "Sen şu namazı bizimle kılmadın mı? Ve onun için güzelce abdest almadın mı?" diye sordu. Adam "Evet ya Resulallah" dedi. Fahri kainat Efendimiz bu defa "İşte o namaz işlediğin günaha kefaret olmuştur." buyurdu. Yani burada hatta bir rivayette Hud suresi 114. ayet-i kerimeyi okuyor Efendimiz Aleyhisselam. "İnnel hasenati yuzhibne seyyiat." Sen diyor bizimle beraber namaz kılmadın mı? Abdest almadın mı? Bunlar diyor senin günahının temizlenmesine vesile olmuştur, temizlenmiştir. Çünkü ayet-i kerimede Hud suresi 114. ayet-i kerimede "İnnel hasenati yuzhibne seyyiat." Şüphesiz ki yapılan iyilikler, kılınan namazlar, verilen sadakalar ve her türlü hayır ve hasenat, Allah için yapılan güzel ameller, işler kişinin seyyiatını, küçük günahlarını başta olmak üzere onları temizler, hepsini giderir buyuruyor. Yine tabi burada Mevlana Hazretleri bu ayetler ve bu olaylar çerçevesinde şöyle bir değerlendirme yapıyor. O da çok hoş bir değerlendirme. Diyor ki o kerem sahibi Allah namazda gizlenmiştir. Gönül namazı kılan ve kendini tamamıyla Allah'a veren kuluna o lütuf ve ikramda bulunur. Onun affı ve mağfireti günaha şeref elbisesi giydirir de böylece o günahı affedilmeye, ihsana ve kurtuluşa sebep kılar. Bir manada bu hadis-i şerifin ve ayet-i kerimenin izahı şerhi mahiyetinde. Yine bir diğer ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin değişik vesilelerle ve bir manada da kulun amelini vesile kılarak, bahaneler arayarak kulunun günahlarını silmeyi, kulunun günahlarını hatta iyiliğe, hasenata tebir etmeyi murad ettiğini görüyoruz. Çünkü Furkan suresi 70. ayeti kerimede Cenab-ı Hak "İllâ men tâbe" kim günahlarından tövbe ederse ve âmene imanını kuvvetlendirirse ve amile amelen salihan ve salih ameller işlemeye devam ederse fe ulaike yubeddilullahu seyyiatim hasenat işte Allah böyle kimselerin kötülüklerini iyiliklere tebdil eder, kötülüklerini siler, yerine güzellikler yazar, günahlarını affeder, onun halini güzelleştirir. Kötü bir insanken iyi bir insan yapar. Bedbaht birisiyken sait birine tebdil eder. Yani cimriyken cömert hale getirir. Günahkarken takva sahibi bir kul haline getirir. Yani bu değiştirme hem kalpte, hem halde, hem amelde, hem de işlenen günahların hasenat tebdil edilmesinde çok farklı yönlerden ve boyutlarda tecelli eder. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, biz işte niye Efendimiz Aleyhisselam'ın üsve-i hasenesini izlemeye çalışıyoruz, izah etmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü orada bizim problemlerimizin çözümü var. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam öyle bir kaynak ki, öyle zenginlikte, öyle güzellikte bir örnek şahsiyet, o kadar zengin bir İslami şahsiyet ve davranış bütünlüğüne sahip ki Efendimiz Aleyhisselam canlı bir Kur'an olarak, canlı bir İslam olarak orada çözümünü bulamayacağımız hiçbir problem yok. Her türlü derdimizi, her türlü sıkıntımızı, her türlü problemimizi, her türlü müşkilimizi Efendimiz Aleyhisselam'la çözmemiz mümkün. Orada bizim problemimizi çözecek, müşkilimizi giderecek bir ilaç, bir merhem, bir çıkış yolu, bir çare mutlaka vardır. Burada yine Mevlana Hazretleri'nin tabii nasihatleri çok etkili. Şu bakımdan etkili çünkü gönle hitap ediyor. Şu bakımdan etkili çünkü Kur'an ve sünnetin ruhunu adeta bir serum gibi, bir böyle tatlı bir içecek gibi kalplerimizi, ruhlarımıza sindiriyor. Kaynak Kur'an ve sünnet. Zaten diyor ya, ben diyor Kur'an'ın bendesiyim ve diyor ben ölünceye kadar Resulullah Efendimiz'in ayağının toprağıyım. Ben onların hizmetçisiyim. Onun dışında benim hiçbir vasfım, hiçbir özelliğim yoktur. Bana Kur'an ve sünnetin hizmetçiliği dışında bir yaftada bulunmak isteyen benden biridir. Ben onlara beriyim diyor Mevlana Hazretleri. Hakikaten hem mesnevisine, hem divanına, hem anlattığı kıssalara, onların değerlendirmesine baktığımız zaman adeta Kur'an ve sünnetin ruhunu böyle bir ruhlara tesir eden bir iksir halinde, bir tatlı bir içecek halinde, bir serum halinde damardan verdiğini görüyoruz ve çok da istifade ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Mevlana şunu dile getiriyor, diyor ki tabii ki namazın bu kadar ehemmiyeti var. Diğer ibadetlerin de insan ruhuna kattığı, insanı beslediği özellikleri var. Aynen nasıl ki insan vitamin haplarıyla beslenir veya gıda almak suretiyle bedenini besler, sağlıklı olur, sıhhatli olur. Maddi gıdaların, hapların, vitaminlerin insanın fiziki yapısını, bedenini sıhhatli, sağlıklı tuttuğu gibi aynı zamanda ibadetler de onun ruh yapısını, gönül yapısını, ruhu sultanısını besleyen, onu ayakta tutan, onu geliştiren bir özellik kaydediyor. Ama diyor o ibadetlerin sıhhatle yapılması, o ibadetlerin şartlarına dikkat yapılması ve yapılan ibadetin Allah rızasına uygun olması ve yapıldıktan sonra da onun korunması, muhafaza edilmesi, böyle riyakarlık, gösteriş, suma gibi zararlı şeylerle o ibadetlerin yok edilmemesi buna tabii çok dikkat çekiyor. Ve şu nasihatte bulunuyor muhterem dinleyenlerimiz. Diyor ki, ey hak talibi can, ey hakkı talep eden, Cenab-ı Hakk'ın rızasını isteyen, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek isteyen can, ruhu sultanı, ey kardeşim, önce ambara giren fareden kurtulma çaresini ara. Ondan sonra buğday toplamaya çalış. Büyükler büyüğü olan, gönüllere gönül kesilen sevgili peygamberimizin namaz ancak kalp huzuruyla tamam olur hadisini hatırla da nefisten ve şeytandan kurtulmak için kalp huzuruyla namaza başla. Eğer ambarımızda hırsız bir fare bulunmasaydı 40 yıllık ibadet buğdayı nereye giderdi? Her gün azar azar da olsa candan ve sevgiyle yapılan ibadetlerden, iyiliklerden hasıl olan iç rahatlığı ve huzur neden gönlümüzde hissedilmiyor? Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlahi aşkla yanan gönül onları çekti aldı. Fakat karanlıkta gizli bir hırsız var. Kıvılcımları söndürmek için üstlerine parmak basıyor ve dünyada manevi bir çera yanmasın, uyanmasın diye kıvılcımları söndürüyor. Şimdi zaten çok açık bir şekilde ifade ediyor muhterem dinleyenlerimiz gerçeği. Yani orada ibadetlerin namaz başta olmak üzere şartlara uygun yapılması, erkan dikkat edilmesi, fakat ondan da önemlisi bu gönül dünyamız. Yani ibadetlerimizin feyizce bereketinin toplandığı gönül dünyamız, gönül evimiz, kalp evimiz, ruh dünyamız orasına dikkat çekiyor ve yapılan ibadetlerin feyzinin, bereketinin, enerjisinin, pozitif enerjisinin, gücünün, kuvvetinin orada toplandığını ve insanın bu yolla geliştiğini, kuvvetlendiğini, bu yolla ruhu sultanının güçlenip Allah'a yaklaşma fırsatı, imkanı bulabildiği ve yine bu yolla kişi öldükten sonra da baki kalan o ruhu sultanesiyle beraber Allah'a doğru yolculuğuna devam edeceğini, dolayısıyla buradaki efendim kalp evinde, kalp ambarında o feyiz bereketin toplanması için de kalp ambarının iyi gözden geçirilmesi gerektiği, orada aman delikler olmasın. Yani kalp kovası delik olursa kıymetli kardeşlerim, kova delik olduğu zaman ona ne kadar su doldursan da yukarıdan, aşağısı delikse oradan boşalıp gidecektir. Bugün mesela belediye bazı ilanlar yapıyor. Diyor ki işte bir musluk diyor damlarsa diyor bir günde diyor işte şu kadar 100 ton akşama 24 saatte 150 ton su boşalır diyor. Bir diyor işte banyonda akıntı varsa oradan şu kadar 1000 ton diyor su gider. Halbuki küçük bir damlacık, yani ufak bir damla, ne olur diyorsun buna bir şey çıkmaz diyorsun. Ama tonlarca suyun israf edilmesine yol açıyor bir damlama. Şimdi eğer diyor senin kalp kovan, kalp evin diyor delikse, ki bu delikler mutlaka ya günahlarla ilgili veya nefsin hastalıkla ilgili veya kalbin hastalıkla ilgili, yani amelin değerini götüren, ameli boşa çıkaracak olan nefsani hastalıklar kastediyor olmalıdır. Mevlana Hazretleri kalp evini bu deliklerden arındırmadan, o delikleri kapatmadan oraya bir şeyleri doldurman nafile, doldursan da kalmaz diyor. Dolayısıyla işin iman tarafına, ihlas tarafına, takva tarafına, kalbin tasfiyesine, nefsin tezkiyesine ve ibadetleri makbul kılacak ve devamını sağlayacak özelliklerine Mevlana Hazretleri bizi benzetmeyle dikkat çekmiş oluyor. Muhterem müminler, muhterem kardeşlerim, şu an Erkam Radyo'da Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik sizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğundan namazın mükafatı kısmı ile ilgili olarak Efendimizin sözlerini, örnek davranışlarını aktarmaya gayret gösteriyorum. O noktada beraberliğimiz devam ediyor. Burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz üzerindeki hassasiyete durduğunu tabii en iyi anlayan sahabe-i kiram ve onların namazda o mükafatı bekleyerek çok dikkatli namaz kıldıklarını görüyoruz. Ve Allah'ın huzurunda o Kur'an tilaveti yaparken, rükû secdelere kapanırken ne kadar bir feyiz ve bereketli namaz kıldıklarını okuyoruz. Tabii onlar içerisinde çok güzel bir örnek var. Yani bir mümin namazda nasıl huşuyu yakalar? Namaz bir mümin için dünyadan ve içindeki her şeyden daha nasıl değerli hale gelir? Hatta yani ölümü bile göze almak, yani namazdaki huzuru kaybetmemek için ölmeyi bile göze alabilecek o ruhi yükseliş hali, yani bu ancak yani sahabenin yapabileceği bir şey gerçekten. Onun çok güzel bir misali var. Ben onu sizinle paylaşmak ve bunun üzerine sahabenin namaza verdiği ehemmiyet ve mükafatına verdiği önemi bununla perçinlemek istiyorum. Olay tabi Zatürrika gazvesinde gerçekleşiyor. Orada Peygamberimiz Aleyhisselam Ammar bin Yasir ile Abbad bin Bişir, İki tane sahabe, ikisi de çok meşhur sahabe bunların. Ammar bin Yasir ile Abbad bin Bişir radıyallahu anhuma. Bunları Efendimiz Aleyhisselam kendi istekleri ile muhafız orada bekçi tayin ediyor. Bunlar kendi arasında anlaşıyorlar. Ammar gecenin ilk vaktinde istirahat etmeyi tercih ediyor ve uyuyor. Abbad ise namaz kılmaya başlıyor. Diyor, nasıl olsa ben burada bekçiyim, uyanık durmam lazım. Yani uyanık, bir taraftan uyanıkken bir taraftan da çok açık bir tehlike gözükmüyor. Namaz kılayım diye arzu ediyor. Ve namaza başlıyor. Tam bu sırada bir müşrik geliyor. Ayakta duran bir karaltı görünce gözcü olduğunu anlıyor. Hemen ok atıyor. Ok Abbad'a gelip isabet ediyor. Abbad oku çıkarıyor ve namazına devam ediyor. Biz öyle bir efendim bırak ok yemeği, bir diken bassa hemen bırakırız namazı niyazı, vaveyle koparırız. Ama oku çıkarıyor, namaza devam ediyor Abbad radıyallahu anh. İkinci ve üçüncü kez ok atıp isabet ettiriyor. Her defasında Abbad ayakta sabit durarak okları çekip çıkarıyor ve namazına devam ediyor. Rükû ve secdesini yaptıktan sonra arkadaşını uyandırarak, kalk ben yaralandım. Ammar sıçrayıp kalkıyor. Müşrik iki kişi olduklarını anlayınca kaçıyor. Ammar Abbad'ın kanlar içinde olduğunu görünce diyor ki, Sübhanallah, ilk oku attığında, ilk oku yediğinde beni uyandırsaydın ya, niye uyandırmadın? Bak çok zor durumda, kan kaybından belki ölme tehlikesi söz konusu. Abbad'ın verdiği cevap çok önemli kıymetli dinleyenlerimiz. Diyor ki Abbad namaza olan aşk ve şevkini gösteren şöyle bir cevap veriyor. Bir sure okuyordum. Yani namazda Kur'an'dan bir sure okuyordum. Onu bitirmeden namazı bozmak istemedim. Ama oklar peş peşe gelince namazı biraz seri olarak tamamlayıp seni uyandırdım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün korunmasını emrettiği bu gediği kaybetme endişesi olmasaydı. Çünkü benim bir vazifem vardı ve ordu adına bir vazifem var. Efendimiz Aleyhisselam beni bir şey görevlendirdi. Orada böyle insanları ilgilendiren bir hukuk ve vazife söz konusu. Eğer beni Resul Efendimiz burada böyle bir görevle göndermemiş olsaydı ve bu gediği kaybetme endişesi bulunmasaydı, sureyi yarada bırakıp namaz kesmektense ölmeyi tercih ederdim. Ebu Davud ve İbn-i Haber'de geçen bir şey. İşte bu muhterem kardeşlerim, yani bir gönlün namazda buluşması. Bir yani ruhun o namazda tam istenen o ilahi daveti, o efendim Allah ile buluşma vecdini, Cenab-ı Hakk'a halini arz etme durumunu tam böyle mükemmel manada yakalama, işte bu örnekte kendini gösteriyor. Yani bir öyle bir haz veriyor, öyle bir zevk veriyor, öyle bir buluşma ki, sevgiliyle öyle bir buluşma ki namaz ortamında ölümü bile tercih edecek. Yani ölürsem de fark etmez, nasıl halimden memnunum diyebilecek bir yüksekliği kastetmiş oluyor. Burada tabii ki yine bir Hazreti Ömer'den bir misalle bahsimizi tamamlayalım. Misler bin Mahreme radıyallahu anh ashabın namaza ahdettikleri ehemmiyeti gösteren bir misali şöyle anlatıyor. Ömer bin Hattab, burada şimdi olayın kahramanı Ömer bin Hattab radıyallahu anh, hançerlendiğinde zaman zaman baygınlık geçiriyor. Bir keresinde yanına girdim diyor. Misver bin Mahreme radıyallahu anh üstüne bir örtü örtmüşler, kendinden geçmiş vaziyette yatıyordu. Çünkü hançerlenmişti. Yanındakilere durum nasıl diye sordum. Gördüğün gibi baygın dediler. Peki namaza çağırdınız mı? Eğer hayattaysa onu namazdan başka hiçbir şey korkutup uyandıramaz dedim. Bunun üzerine oradakiler, ey müminlerin emiri, namaz, namaz kılın dediler. Hemen uyandı ve öyle mi? Vallahi namazı terk edenin İslam'la nasibi yoktur dedi. Kalktı ve yarasından kanlar akarak namaz kıldı. İşte yani sahabenin namaza ehemmiyeti, namazın mükafatına olan imanı bu şekilde en son ölürken bile o namaz dendiği zaman bütün gücünü toplayarak ona var gücüyle sarılması, namazı ihmal etmemesi. Bu tabii ki aynı durum sahabeden sonra da hak dostlarında, alimlerimizde, gerçek müminlerde devam ediyor. Çok meşhur Kafkasların şanlı mücahidi Şeyh Şamil ile alakalı bir hatıra var. O 1829'daki Gimri savunmasında göğsünden girip sırtından çıkan ve ciğerini parçalayan süngünün açtığı yaradan başka bir düzine süngü, kılıç ve kurşun yarası alıyor o savaşta. Ayrıca kaburgaları ve sağ köprücük kemiği kırılıyor. Doktor, kayınpederi aynı zamanda doktor, tedavileri sonucunda 6 aya yakın bir zamanda ancak kendine gelebiliyor. Yaralandığı günden itibaren 25 gün boyunca komada yatan bu genç mücahit, 25. günün sonunda kendine gelip gözlerini açınca başucunda annesini buluyor. Ona söylediği ilk sözler, "Anam, namaz vakti geçti mi?" oluyor. İbrahim Refik, Efsane Soluklar'da bu hatıra yer alıyor. Yani o namaza gönlünü kaptıran gerçek müminler de bu halleri görmek mümkün kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla biz yine Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluğunu, Resul Efendimiz'in o kulluğun her aşamasındaki, safhasındaki örnek davranışlarını dilimiz döndüğünce aktarmaya devam edeceğiz. Bugün bu kadar yeterli olması yeterli olur diye düşünüyorum. Ve programın sonuna gelmişken hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi hayırlarla, güzelliklerle karşılaştırsın. Hayırlı günler.